Ayrım 19. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 230. Enver Paşa, Berlin'den ayrıldıktan sonra Stettin, Reval ve Petersburg üzerinden yaptığı yolculuğu 1921'in 20 Şubat'ında tamamladı. O gün öğleden sonra saat 5'te yeniden Moskova'daydı. Bolşevikler misafirlerine Kremlin'e nazır binalardan birinde banyolu bir daire tahsis etmişlerdi ve Enver'in yatak odasında Hazreti İsa'nın koskoca bir tablosu vardı. Artık resim ve Farsça dersleri de almaya başlamıştı. İngilizcesini ilerletmeye uğraşıyor ve iki de kitap, daha doğrusu iki ayrı risale hazırlıyordu. Çete, yani gerilla savaşı üzerine bir nizamname ile kendi icadı olan Enveriye yazısını öğreten bir başka kitap. Çetelerin talim ve terbiyesi hakkındaki nizamnameyi yazdım. Bunda münferit talimden muharebeye kadar hepsi dahil ve sırf muharebede en lazım olan şeyleri havidir. Bir de yazma, okuma için kitap yazdım ki bunda yine hurufu ve mukatta'yı kabul ediyorum. 1 Nisan 1921 tarihli mektubundan. Moskova'da günler yine hep koşuşturma içerisinde geçiyordu. Malum teşkilat işleri, Mustafa Kemal'i ve Anadolu'da olup bitenleri mümkün olabildiğince yakından takip çabası, arada bir Türk sefaretine gidiş, Afganistan ve Orta Asya taraflarında bulunan Cemal Paşa ile temas, Afganlar ile ayrıca görüşmeler, bir Türk-İran-Afgan ittihatı teşkil etme hevesi vesaire. Ama içinde Naciye'ye duyduğu hasret kadar büyük, çok büyük bir başka hasret vardı, memleket hasreti. Türkiye Büyükelçiliğinde bir gün Ankara'nın Moskova sefiri Ali Fuat Paşa ile memleketin geleceği ve Moskova'daki temasları hakkında konuştuğu sırada, "Benim içimin vatan aşkı ile ne kadar dolu olduğunu bilirsiniz. Bu acı günlerde memleketimin hizmetine koşmazsam, yad ellerde vicdan rahatıyla nasıl çalışabilir, nasıl yaşayabilirim? Ben vatanımı çok seviyorum." dedikten sonra daha da duygulanmış, gözleri yaşarmış ve ağladığını göstermemek için yüzünü pencereden dışarıya çevirmişti. Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin ile de sık sık temasta bulunmakta, Türkiye'nin doğu sınırlarının yeniden belirlenmesi konusunda fikirler vermekte ve daha da önemlisi, ileride Anadolu'ya geçtiği takdirde ihtiyaç duyabileceği her şeyi Sovyetlerden alabilmenin garantisini elde etmeye çalışmaktaydı. Hazırlıkların daha önce Almanya'da bulunduğu sırada yaptığı Livayül İslam isimli derginin ilk sayısı Moskova'ya varmasından sonra 15 Mart 1921'de Berlin'de yayınlandı. Enver o tarihten 1 Aralık 1922'ye kadar 24 Nisan'a çıkan derginin idaresinde ve yazı heyetinde görünmüyor. Her sayıda sahip ve müdiri mesul olarak muallim doktor İlyas Brago'nun ismi yer alıyor. Sonraki günlerde Moskova'dan, Batum'dan ve Orta Asya'dan Naciye Sultan'a kardeşi Kamil Bey'e ve bazı arkadaşlarına gönderdiği mektuplarda Livayül İslam için hazırladığı yazılardan bahsediyor ve bu yazılar bazen isimsiz, bazen de sadece bir E nokta rumuzu ile yayınlanıyordu. Sürgündeki iddiatçılar 1921'in 15 Mart'ında aldıkları bir haberle sarsıldılar. Talat Paşa, Berlin'in Hardenberg Caddesi'ndeki evinin biraz ilerisinde sokakta yürüdüğü sırada arkadan başına sıkılan tek bir kurşunla katledilmişti. Katil Osmanlı topraklarında bağımsız bir Ermenistan kurulması maksadıyla 1890'larda teşekkül eden ve Daşnak Partisi diye bilinen Ermeni Devrimci Federasyonu'nun 1915 tehcirini hazırlayan Türk devlet adamları ile yetkililerini cezalandırmak için oluşturduğu Nemesis isimli intikam timinin görevlendirdiği Sogomon Tehliryan adında 24 yaşında bir Ermeniydi. Nemesis ismini mitolojiye kindarlığı ve acımasızlığı ile geçmiş olan Yunan intikam tanrıçasının adından almıştı. Suikastlerin planlanıp düzenlenmesi işini asıl ismi Hagop der, Hagopian olan ama Şahan Natali adını kullanan Elazığlı bir Ermeni üstlendi. 1884'te doğan ve henüz 11 yaşındayken ailesinin ve bütün akrabalarının Hamidiye alayları tarafından öldürüldüğünü söyleyen Şahan Natali'yi bir Rum aile saklamış, Elazığ'daki Amerikan Koleji'nde okutmuş, sonra da evlatlık olarak New York'ta yaşayan zengin bir Ermeni'nin yanına göndermişlerdi. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Elazığ'a dönen Şahan, 1909'da Adana olaylarının patlaması üzerine yeniden Amerika'ya gitti, Boston Üniversitesi'ni bitirdi ve Amerikan vatandaşı oldu. Şahan Natali 1919 sonbaharında Amerika'dan bu defa Ermenistan'a gitti. İrivan'da toplanan ve Nemesis operasyonlarının temelinin atıldığı Daşnak Kurultayı'na katıldı. Sonraki senelerde Türk ve Azeri devlet adamlarının yanı sıra 1915 tehcirinde Türk yöneticilere yardımda bulundukları iddia edilen bazı Ermenileri de katleden Nemesis'in lideri Şahan Natali oldukça uzun yaşadı. 19 Nisan 1983'te Amerika'da Massachusetts'teki evinde öldüğünde 99 yaşındaydı. Ermeniler tarafından son dönem Ermeni tarihinin en büyük kahramanlarından biri olarak kabul ediliyordu ve hayatı boyunca hiçbir adli takibe uğramamıştı. İddiaçılardan bazılarının Avrupa yerine Rusya'yı tercih etmelerinin sebeplerinden biri de Berlin'de işlenen bu cinayet ve Alman mahkemesinin Talat Paşa'nın katili Sogomon Tehlirian'ı beraat ettirmesiydi. Avrupa'da iddiaçılar için hayati tehlike mevcuttu ve kendilerini Rusya'da daha fazla emniyette hissediyorlardı. Nemesis operasyonu çerçevesinde katledildikleri deliller ile sabit olan Türk ve Azeri devlet adamları 6 kişiydi. Fethali Han Hoyi bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bakanlık ve başbakanlık yaptı. Azerbaycan'daki Ermenilerin katledilmesiyle suçlandı. Tiflis'te 19 Haziran 1920'de Aram Yergenyan ve Misak Kira Kosyan adındaki fedailer tarafından öldürüldü. Talat Paşa, Ermeni tehciri sırasında İmparatorluğun İçişleri Bakanı, daha sonra da Sadrazamiydi. Ve 15 Mart 1921 gününün sabahı sürgünde yaşadığı Berlin'in Charlottenburg Caddesi'nde evinin hemen ilerisinde Sogomon Tehlirian tarafından ensesinden vuruldu. Şahan Natali, Ermeni tehcirinin mimarı Sadrazam Talat Paşa'yı 1921'in 15 Mart'ında Berlin'de öldüren Sogomon Tehlirian'a Talat'a ateş edip kafasını parçalayacaksın, vurduktan sonra kaçmayacak, ayağın ile cesedinin üzerine basacak ve polisin gelip seni almasını bekleyeceksin. Bu sayede Ermenilerin yaşadığı büyük trajediyi bütün dünya öğrenmiş olacak talimatını vermişti. Paşa'nın yerde kanlar içerisinde yatan cesedini ilk gören Türk, cinayetten 1-2 dakika sonra oradan tesadüfen geçmekte olan bir delikanlıydı. İttihat ve Terakki Partisi'nin uzun seneler genel sekreteri ve Talat Paşa'nın da yakın arkadaşı olan Mithat Şükrü Bey'in Bleda'nın oğlu Turgut. Turgut Bleda, yerde yatan cesedin ayakkabılarının delik tabanlarını görünce katledilenin Talat Paşa olduğunu anlamış, katili paşanın yerdeki bastonuyla döverek hayli hırpalamıştı. Tehlirian cinayetten birkaç gün sonra Berlin'deki Charlottenburg mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı. Ama duruşmalar katilin değil, Türkiye'nin yargılandığı bir havaya büründü ve Tehlirian mahkemenin ikinci günü beraat etti. Behbud Han Cevanşir, Azerbaycan'ın İçişleri Bakanı'ydı. 18 Haziran 1921'de işgal altında bulunan İstanbul'da Misak Torlakyan tarafından katledildi. İngiliz askeri mahkemesine çıkartıldı, suçlu bulundu ama akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle de o da serbest bırakıldı. Sayit Halim Paşa, tehcir sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamı olan paşayı Roma'da 5 Aralık 1921'de Arşavir Şiragyan adında bir Nemesis fedaisi vurdu ve Şiragyan Roma'dan elini kolunu sallayarak işgal altındaki İstanbul'a döndü. Behattin Şakir ve Cemal Azmi Beyler, teşkilat-ı mahsuslarının idarecisi olduğuna inanılan Behattin Şakir ile Trabzon valisi Cemal Azmi Beyler Berlin'de 17 Nisan 1922 gecesi eşleriyle beraber çıktıkları gezintiden sonra evlerine dönerken katledildiler. Bahattin Şakir'i Aram Yergenyan, Cemal Azmi Bey'i de ismi hiçbir zaman açıklanmayan T. Kod adlı Nemesis fedaisi öldürdü ama katiller yakalanamadı. Cinayetlerin bu kadarla kalmadı. Tehcir sırasında Osmanlı idarecilerine yardımcı oldukları iddia edilen bazı Ermenilerin de Nemesis tarafından katledildikleri, Talat Paşa'nın katili Sogomon Tehlirian'ın Mıgırdıç Harutunyan, Sayın Halit Paşa'yı vuran Arşavir Şiragyan'ın da Vahya Yeseyan adındaki Ermenileri de öldürmüş oldukları daha sonraları ortaya çıktı. Nemesis bu 6 Türk ve Azeri devlet adamından başka önde gelen 2 iddiaçının Cemal Paşa ve Enver Paşa ile Cemal Paşa'nın 2 yaverinin öldürülmesini de üstlendi. Kendi ifadeleriyle cezalandırdıklarını iddia etti ama 21 Temmuz 1922 akşamı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te katledilen Cemal Paşa ile yaverleri Süreyya ve Nusret Beyleri uğradıkları suikastin üzerindeki esrar perdesi bugüne kadar hala kaldırılamadı. Sovyetlerin tutukladığı katiller ile cinayetlerin organizasyonu yaptığı iddia edilen Melik Şahnazaryan da daha sonra serbest bırakıldılar. Ermeniler 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da bir Kızıl Ordu Birliği ile girdiği çatışmada can veren Enver Paşa'nın öldürülmesini de Nemesis'in planladığını, Paşa'yı vuran Kızıl Ordu Birliği'nin asıl adı Agop Melkumyan olan Ermeni kumandanı Yakov Melkumov'un operasyonu Nemesis'in talimatı çerçevesinde yaptığını iddia ettiler. Bugün bu iddianın da asılsızlığı ve Melkumyan'ın Ermeni olması tesadüfüne dayandırılan bir reklam çabasından ibaret olduğu artık bilinmektedir. Talat Paşa'nın katli ve katilin beraati bizde senelerden bu yana konuşulan, tartışılan ve hakkında yayınların yapılmış olduğu bir konudur ama Fransa'da işlenmiş olan benzer bir cinayet ile katilin aynı şekilde serbest bırakılmasının üzerinde hiç durulmamıştır. Ukraynalı gazeteci ve devlet adamı Simon Vasilievich Petliura'nın öldürülmesi. Poltava'da 1879'da doğan Petliura, o senelerde Rusya'ya bağlı olan Ukrayna'nın bağımsızlığı için mücadele eden hareketin liderlerinden oldu. Memleketinin 1917 devrimi ile bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Savaş Bakanlığı'na, Yönetim Konseyi üyeliğine ve ordunun liderliğine getirildi. Tam bağımsızlık için Sovyet birliklerine karşı giriştiği ilk muharebeleri kazandı ise de 1919'da mağlup oldu. Polonya'ya, oradan da Fransa'ya gitti. Paris'e yerleşti. Ukrayna'nın Sovyetler tarafından işgaline karşı siyasi faaliyetlere girişti ve dergiler yayınladı. Ukraynalıların kahraman, Ukrayna Yahudilerin ise işgal öncesindeki bağımsızlık senelerinde Yahudilere karşı uygulanan katliamların sorumlusu olarak gördükleri Simon Petliura'nın 20 Mayıs 1926'da Paris'te sokakta yürüdüğü sırada 1886'da Besarabya'da doğan ve anarşist bir Rus Yahudisi olan Samuil Isakovich Schwarzburg tarafından 5 kurşunla vurularak öldürüldü. Schwarzburg'un avukatlığını İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden İzmir valisi Rahmi Bey'in dostu ve sürgün senelerinde de avukatı olan o dönem Fransa'nın önde gelen hukukçularından Henri Torres üstlendi. 1891-1966. Schwarzburg, Tehlirian'ın davasının benzeri olan duruşmalar sırasında ailesinden annesiyle babasının da dahil olduğu 15 kişinin Odessa'daki pogromlarda öldürüldüğünü, ölümlerden Simon Petliura'nın sorumlu olduğunu ve cinayeti intikam maksadıyla işlediğini söyledi. 18 Ekim 1927'de başlayan duruşmalar sadece 8 gün devam etti. Jürinin suçsuz bulduğu Schwarzburg tahliye edildi ve İngiliz mandası altındaki Filistin'e gitti. İngilizler tarafından sınır dışı edilince Güney Afrika'ya yerleşti. 3 Mart 1938'de Cape Town'da öldü. Orada gömüldü ve mezarı sonraki senelerde İsrail'e nakledildi. Petliura bugün Ukrayna'nın milli kahramanlarındandır. İsrail'deki birçok caddede Schwarzburg'un ismini taşır. Talat ve Enver Paşalar arasında Türkiye'deki iktidar senelerinde her konuda tam bir görüş birliği hiçbir zaman söz konusu olmamış, üstelik sürgün yolculuklarının daha ilk gecesinde bile gelecekte yapacakları işler konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Berlin'de yayınladığı Livayül İslam dergisine cinayet hakkında yazdığı makalede oldukça sert ifadeler kullanan Enver, şahsi mektuplarında hadiseden başka bir üslupla bahsediyordu. İfadelerinde elem pek yoktu. Maktulü sanki kendisiyle yakınlığı pek olmayan bir yabancı gibi görüyor. Hatta cinayetin neticesini muhtemel bir rakibin ortadan kalkması şeklinde yorumlanabilecek şekilde değerlendiriyordu. Ve sebep büyük ihtimalle Talat Paşa ile arasında sürgün günlerinde giderek artmış olan görüş farklılıklarıydı. Enver Naciye Sultan'a cinayetten 2 gün sonra gönderdiği mektupta Talat Paşa'nın katledilmesine acıdığını söylemekle yetiniyor ve hadiseyi kadere bağlıyordu. Yemekten sonra otururken Bedri Bey tekrar geldi. Tuhaf, biraz da yaşlıydı. Meğer bu sabahki gazeteler Talat Paşa'nın bir Ermeni tarafından evinden çıkar çıkmaz sokakta vurulduğunu ve vefatını yazmış. Doğrusu pek acıdım. Fakat buna da kader böyleymiş diye teselli aramaktan başka çare yok. Fakat sakınan göze çöp batar derler. Hiç umulmadık bir yerde bu kazanın oluşu hakikaten acayip. Binaenaleyh bu da gösteriyor ki takdire karşı durmak mümkün değil. Herhalde cicim haremini taziye eder ve iltifat eder. 17 Mart 1921 tarihli mektubundan. Bir sonraki mektubunda Talat Paşa'nın ardından onun tarafını tutmuş olan iddiatçıları bir araya getirmeye çalıştığını anlatıyordu. Senin zarfını kapadıktan sonra Ziya Bey'e, Kamil'e, Hayriye Hanım'a yazdım. Talat Paşa'nın vefatı üzerine değişen vaziyet üzerine artık ayrılık ayrılığı bırakarak bütün eski ittihat ve terakki arkadaşlarını toplamaya karar verdim. Bu hususta Bedri ve Naim Cevat aynı fikirde bulundular. Sonra Roma'ya da oradan Talat Paşa'nın şahsı dolayısıyla teşkilattan çıkarmak üzere olduğumuz arkadaşları çıkarmamalarını yazdım ki bu da kaymakam Edip idi. Bunlardan sonra Berlin merkezine de uzun uzadıya bunların gelmesinin muvafık olacağını bildirdim. Hülasa böylece yeni vaziyete göre kuvvetleri birleştirmek çareleri aramaya başladım. 20 Mart 1921 tarihli mektubundan. 7 Nisan'da her nedense karamsarlığa kapılmıştı. Cinayetten söz ederken, bilmem o mu Mesut yoksa kalanlar mı? Mamavi Allah ne yazmışsa olacak, istemek istememek elimizde değil diyor ama hemen ardından Talat Paşa'nın Mustafa Kemal'e yazdığı bir mektuptan kendisi haberdar etmemiş olmasına hiddetleniyor. Paşa'nın hotpesendane yani kendini beğenmiş şekilde iş gördüğünü söylüyor ve yaşasaydı aleyhimde çalışacaktı diye yazıyordu. Talat Paşa benim haberim olmadan Mustafa Kemal Paşa'ya uzun bir mektup yazarak benim Moskova'ya Cemal Paşa'nın da sonra benim arkamdan hareket edeceğini ve bütün muhaberatın yalnız kendisiyle yapılmasını daha İstanbul'da Meclis-i Mebusan mevcut iken 1919 senesi Mart'ında yazmış ve ben sonra avdet ettiğim halde de bana bundan bahis bile etmedi. Doğrusu merhum pek hot pesendane iş görüyormuş. Neyse şimdi Allah rahmet etsin, ihtimal şahadeti olmasaydı alenen benim aleyhime çalışacaktı. 11 Nisan 1921 tarihli mektubundan. Berlin'deki kardeşi Kamil Bey'e cinayetten birkaç gün sonra gönderdiği tarihsiz mektubunda da Talat Paşa'nın uğradığı cinayetin kendisine keder verdiğini ifadeyle yetinecek cinayetin Naciye'yi üzmesi ihtimalinin endişesinde olduğunu söyleyip hemen ardından Moskova tatili hayalinden bahsedecekti. İşte yine bir iki satır. Sa'i Bey'in maruz kaldığı cinayet doğrusu her şeye rağmen beni pek kederli etti. Fakat takdire ne çare. Umarım ki Sultan Efendi Hazretleri başka şeyler düşünerek pek müteessir olmamıştır. Burada bana Sultan Efendi Hazretlerini de Moskova'ya getirerek hep bir arada mevcut olmamızı teklif ediyorlar. Fakat bilmem nasıl olur. Cicim rahat edebilir mi? Fakat evvela dediğim gibi seni münasip bir tatil zamanında bir kere şöylece gezme suretiyle gelirsiniz de sonra düşünürüz. Bilmem o da Sultan Efendi Hazretlerinin sıhhati noktayı nazarından ne dereceye kadar müsaittir. Talat Paşa'nın katli haberi Berlin'de yayınlanan Livayül İslam dergisinin o gün çıkan ilk sayısına yetiştirildi. Haber 3. sayfadan Talat Paşa'nın Ufulü Ebedisi başlığı ile veriliyor ama metinde merhumun hayatı siyasiyesi lehve aleyhinde mütalaa yürütmeye mecmuamızın hacmi gayri müsaittir diye imalı bir cümle de kullanılıyordu. Paşa bu sabah sokakta giderken Salomon Taylirian isminde bir Ermeni'nin suikastine uğramak suretiyle irtihlal eyledi. Talat Paşa 10 Temmuz 324 inkılabında ve inkılaptan sonra Akde Mütareke'ye kadar imzalanmasına geçen 11 sene zarfında memleketin mukadderatında pek bir rol ifa eylemiş bir şahsiyettir. Paşa merhum fırkasında en mümtaz ve selahattar bir mevki haiz idi. Binaenaleyh İttihat ve Terakki fırkasının takip eylediği dahili ve harici siyasetin mesuliyetini müşarileyh duşu tahammülüne almış demektir. Merhumun hayatı siyasesi leh veya aleyhinde mütalaa yürütmeye mecmuamızın hacmi gayri müsaittir. Yalnız şu kadarla iktifa ederiz ki herhalde Talat Paşa vatanına kelimenin tam manasıyla merbut, milletini aşkla seven, menfai vataniye uğrunda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, azimkar, metin bir vatanperver idi. Memleketinin uzak yaşadığı zamanlarda vatan hasreti müşari lehi dağ-ı sılaya müptela kılmıştı. Yakinen tanıyan herkes müşari lehin şahsiyetine karşı kalbinde pek derin bir muhabbet duymuştur. Talat Paşa'nın bir Ermeni kurşuna hedef olması bizi başka türlü müteessir etti. Merhuma gufran, aile-i muhteremlerine sabırlar temenni ederiz. Enver 27 Mayıs'ta o sırada Avrupa'da bulunan Cavit Bey'e gönderdiği mektupta Talat Paşa'nın katlinden bahsederken Seni pek çok seven ve senin de sevdiğin kardeşimiz Talat'ın Ziya-i Ebediyesini elbet bizim gibi seni de derin acılara soktuğundan bizim gibi muhtacı taziyesin diye yazacaktı. Rivayül İslam'da daha sonra çıkan Talat Paşa ve Katli başlıklı makalesinde de paşanın katilini beraat ettiren Alman mahkemesine ağır sözlerle yüklenecek, savaş senelerinde Osmanlı ordusunda önemli görevlerde bulunan ve mahkemedeki şahitliğini beceriksizce bulunduğu General Liman von Sanders'ten bunak diye bahsedecek, sonra Almanya'daki Türklerin şahsi hukuklarını artık kendi kuvvetleriyle müdafaya mecbur olduklarını söyleyecekti. Ey Türk ve Müslümanlar, size söylüyorum. İşte milyonlarca kahramanlarımızın kanını birlikte döktüğü ve kendimizi ebedi dost sandığımız bir milletin en adil olması lazım gelen mahkemesi ve hükümete bize ihanet ediyor. En dost sandığımız bir memlekette bile canınız emin olmadığı gibi hakkınız da emin değildir. Bu halde anlayınız, nasıl ki milletimize karşı Avrupa'nın hukuki düveli yalnız zulme alet oluyorsa, efradımıza karşı da en yaldızlı adalet kanunları hakimleriyle beraber birer alet-i zulüm oluyor. Binaenaleyh en iptidai kanuna dönmek lazımdır. O da nasıl millet olarak bugün yalnız başımıza bütün bir zulüm dünyasına karşı Anadolu'da mücadele ederek hakkımızı müdafaa ediyorsak, şahsi hukukumuzu da hatta Almanya gibi dost bir memlekette bile kendi kuvvetimizle müdafaya mecbur kalıyoruz. Buna göre hareket bizim de kanun ve adliğimiz olsun. Paşa'nın Ermeni tehcirinden bahsettiği tek yazısı bu makalesiydi. Ama İttihat ve Terakki'yi yeniden hayata geçirmek için Batum'da 1921 Eylül'de sadece birkaç kişiyle yaptı ve Kongre diye isimlendirdiği toplantıların sonunda yayınladığı karar metninde ve Ankara Meclisi'ne gönderilmek üzere kaleme aldırdığı diğer metinde Talat Paşa'yı unutmayacaktı. Belgelerde Talat Paşa'nın hatırası saygı ifadeleriyle yad ediliyor, mübarek ruhuna fatihalar gönderiliyor ve katili beraat ettiren Alman hakimlerin bu kararı hakkında da küçüklük, kayıtsızlık ve nankörlük ifadeleri kullanılıyordu. Enver'in buna rağmen kardeşi Kamil Bey'e Moskova'dan 26 Mart 1921'de gönderdiği mektubunda Berlin'deki iddiatçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklardan da bahsederken yazdığı bir cümle ise mektubu okuyanları sersemletecek kadar sert ve şaşırtıcıydı. Ma mafi sahibi'in, yani Talat Paşa'nın müessif ziyayı belki vaziyeti düzeltir. Enver'in Moskova'da kaldığı harici misafirhanesinin o günlerdeki sakinleri arasında Amerikalı komünist ve feminist bir kadın gazeteci de vardı. Louise Briant. Birbirlerini hemen her sabah görüyor, kötü bir çay ile daha da kötü siyah ekmekten ibaret kahvaltılarını beraberce yapıyorlardı. Louise Briant daha sonra yayınladığı kitabında Enver'e bir fasıl ayıracak, paşa hakkında enteresan bilgilere ve yorumlara yer verecekti. Evvel Briant'a göre dindardı, içki ve sigara kullanmamakta idi fakat liberaldi. Mesela kadınların siyasetten uzak tutulmalarına karşıydı. Verdiği her kararıyla yaptığı her işte en doğru olanı yaptığına inanıyordu ama daha sonra hatalarını gözden geçirmesi gibi iyi bir tarafı da vardı. Halil Paşa ne kadar sosyal, özellikle de hanımlar ile sohbetten nasıl hoşlanan bir kişi ise Enver aksine ciddiyetini hiç bozmamaktaydı. Moskova'nın önde gelen hanımları Kaiser bıyıklı genç generale alaka göstermekteydiler. Hatta Sovyet haricisinin önemli isimlerinden birinin karısı Enver'e kendisine Fransızca öğrettiği takdirde Rusça dersi verebileceğini söylemiş ama Enver'den ben öğretmen değilim cevabını almıştı. Briant'a göre Enver entelektüeldi, birkaç dili iyi bilmekte, hatta İngilizceyi de rahatça konuşabilmekteydi ve sohbetleri bazen İngilizce olmaktaydı. İngilizce İstanbul'da hizmetkar olarak kullandığı Türkiye aşığı bir İngiliz casusundan öğrenmiş, casusun Türkiye'ye hissettiği sevgiyi denemek için birkaç ay sonra cepheye gönderilmesini emretmiş ama adam ateş hattında ölmüştü. Entelektüel meraklarının arasında kara kalemle portre çizmek de vardı. Hatta değişik boylardaki kağıtlara Briant'ın 6 adet portresini yapmıştı. Louise Briant'ın yazdıkları arasında en önemli ve en ziyade dikkat çeken fasıl Enver'in Talat Paşa'nın Berlin'de katledildiğini öğrendiği andaki ruhi vaziyetiydi. Enver haberi öğrendiği anda hiçbir duygusal tepki göstermemiş ve zamanı gelmiş demişti o kadar. Zaten kendisi de Briant'a anlattığına göre yanında hançer ve namlusuna mermi sürülmüş tabanca ile bir gözle açık şekilde uyumakta. Ölümle defalarca o kadar burun buruna geldim ki şimdi yaşadığım bu günler bana bir çeşit hediyemiş gibi geliyor demekteydi. Enver Moskova'da Sovyet devriminin ilk günlerindeki önemli olaylardan bazılarına şahit olmuş, devrim liderlerinin dışında gerek Türkler ile ve gerekse yabancılarla aynı anda aynı yerlerde bulunmuş ve görüşmeler yapmıştı. Mesela 1921 Mart'ında patlayan ve Bolşevik idarecileri bir hayli uğraştıran Kronstadt isyanı sırasında Moskova'dadır, ayaklanmanın her safhasından haberdardır, öğrendiklerini mektuplarında da yazmaktadır. Hatta isyanın yayılması halinde İslamların Bolşeviklerin tarafını tutması gerektiğini söylemektedir. Kronstadt'ta isyan çıktı. Eski bir general Petro Pavlovsk zırhlısından başlamak üzere askeri tayfaları isyan ettirdi. İki gün evvel Troçki'nin teslim emrini dinlemediklerinden Kronstadt'a karşı Krasnaya Gorka istihkamı ateş açmıştı. Gazeteler, asiler Finlandiya'ya kaçtı vesaire dediler. Fakat henüz teslime dair bir şey yok. Yani Kronstadt henüz asilerin elinde. Fakat ben bunun bütün Rusya'ya sirayet edeceğine dair henüz bir emare hissetmiyorum. Mamafi böyle bir şey olsa bence İslamlar Bolşevikler tarafını tutarak hemen işe atılmalıdır. Zira bunlardan sonra gelecekler herhalde İslamlara ve Türkiye'ye bu kadar da yar olmayacak. İngilizler ile birlikte gideceklerdir. 10 Mart 1921 tarihli mektubundan. Bugün saat 2.30'da Alman vekil Hilfer'e gittim. Kutayis'in kırmızı askerler tarafından zapt edildiğini ve eski Gürcü hükümetiyle birlikte kaçmış olan sefirlerinin tekrar Tiflis'e avdeti için emir aldığını ve Kronstadt'taki isyanın açlıkla teslime mecbur edilmek istendiğini ve bunda muvaffak olacaklarını, çünkü muharebe olursa Kronstadt'ın uzun bahriye toplarıyla Petersburg'u harap edeceğini söyledi. Ben de sonra eve döndüm, yemek yedim. 12 Mart 1921 tarihli mektubundan. Saat 7'de otomobil ile İhtilal'in Hüdayi Nabit şairi Demyan Bedni isminde zata gittim. İlk Moskova'ya gelişimde Minsk'ten Moskova'ya kadar aynı trende seyahat etmiş idim. Harimi hamile fakat pek çaçaron bir kadın. Süvari kumandanlarından Vrençko ile Radek ve Kamenev de oradaydı. Uzun uzadıya Kronstadt hücumundan bahsettiler. Buzlar üzerinde yürüyerek, piyade ile ve 3 gün sokak muharebeleri ederek zapt etmiş. Bu ihtilalde Menşevikler, sosyal revolüsyonerler, anarşistler, kontrrevolüsyonerler varmış. Zayiatları 3200 kişiymiş. Süvari kumandanına oradaki yararlığına mukabil kırmızı harp nişanı vermişler. Bu hücuma iştirak eden Radek'in katibesi de bir nişan almış. Doğrusu zırhları böyle piyadenin zapt edişi pek tuhaf ve cüretli bir iş. Radek yine Alman içişleri üzerinde olmasa Ankara'ya gitmek istediğini ve Müslümanlıktan istifade ederek alemi İslam'ı Avrupalılara karşı ayaklandırmak en birinci emeli olduğunu söyledi. 23 Mart 1921 tarihli mektubundan. Yemekten sonra Bedri Bey'e gittim. Oraya Başkırt Harbiye Nazırı geldi. Kronstadt Muharebesi'nde bulunmuş, orada Rus komünistlerinin nasıl kendisini ve diğer arkadaşlarını bir kapana sokarak mahvetmek istediklerini vesaireyi anlattı. Nihayet uzun uzadıya nasıl hazırlandıklarını söyledi ve sonunda da bizim ihtilal teşkilatını izah ettim ve şimdi bir hareketin muvafık olmadığını, yalnız hazırlanmak lazım geldiğini, bununla eğer komünistler programlarına muhalif olarak emperyalizm yaparlarsa o vakit karşı koymak muvafık olacağını veya Rusya yine eski siyasetine dönerse o vakit isyan muvafık olacağını, bunun hep birlikte hazırlanmak lazım geldiğini söyledim. 12 Nisan 1921 tarihli mektubundan. Mektuplarında Türkiye Komünist Partisi'nin kurucularından olan ve 28 Ocak 1921'de Trabzon'da arkadaşlarıyla beraber Kayıkçılar Kahyası Yahya ve adamları tarafından sebebi hala tartışılan bir şekilde öldürülen Mustafa Supi'den de bahsetmektedir. Yazdıklarında Mustafa Supi ile Moskova'da bir araya gelip gelmediği konusunda bir bilgi yoktur. Ama Bakü'de 1920 Eylül'ünde yapılan Şark Milletleri Kurultayı'nda Mustafa Supi ile karşılaşmış, hatta görüşmüş olabilir. Mustafa Supi'den ilk defa 20 Şubat 1921'deki mektubunda, bu sırada burada komünist olmuş ve Rusların hemen oyuncağı olan Supi ve Rüfekası'nın Trabzon'dan kaçmaya mecbur olduklarını ve galiba bir tarafta öldüklerini söylediler diye bahseder. 4 gün sonra Mustafa Supi'nin kendisinin aleyhinde bulunduğu için öldürüldüğünü iddia eder ve bunun kendisi için yapılmış olmasından dolayı memnun olduğunu yazar. Komünist Partisi reisi Supi Bey Bakü'de aleyhimde bulunduğu için bir çareyi Trabzon'da evvela karla tükürükle hamallar epeyce ıslattıktan sonra bir motorbotla Batum'a iade etmek üzere yola çıkarmışlar. Halbuki yanında 120 bin Rus altını olduğundan kendisini zanlarınca yolda öldürmüşler, paralarını almışlar. Mamafih, bunu benim için yaptıklarından memnun olduğumu ve başkasına söylememelerini tembih ettim. Bence düşman da olsa, madem ki Müslüman, böyle olmamalıydı. Fakat ne çare, yazılan çekilirmiş. 24 Nisan 1921 tarihli mektubundan. Sonraki mektuplarında Mustafa Supi'nin öldürülmesinden dolayı Bolşeviklerin üzgün olduklarını, hadiseden Türkiye'yi sorumlu tuttuklarını ama cinayetin Ankara'ya verdikleri desteği etkilemeyeceğini söylediklerini anlatacaktır. Çiçer'in Ermenilerin Gümrü'de katledilmiş olduğundan, sonra Supi ve arkadaşlarını Trabzon'da öldürenlerin tecziye edilmediğinden bahisle Anadolu teessürünü söyledi. Ben de Ermeni katline pek inanılmamasını ve Halil Paşa'nın da Anadolu'dan çıkarıldığını ilave ettim. 26 Haziran 1921 tarihli mektubundan. Hatta Orjenitçe biz arkadaşlarımızdan Yahya Kahya'nın Supi ve müfekasını öldürttüğünü bilmekle beraber yine bunu düşünmeyerek yalnız kuvvetli bir Türkiye'nin ne suretle meydana çıkması kabil ise ona çalışıyoruz dedi. Böylece bizim partiye her suretle yardım edebileceğini söyledi. Mamafih, bu yardımı şimdiye kadar olandan fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. 9 Eylül 1921 tarihli mektubundan. 19. ayrımın sonu sayfa 241.